Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali. Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında, kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Mordan 1401, Hicri Kameri 5 Muharrem 1444 ve Miladi Takvimli 3 Ağustos 2022 Çarşamba. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hüseyin Ayı Muharrem, Heft Evreng ve Hüseyin Hamaset isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet İş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullayan, Siyonizmin sadece direniş ve gücün dilinden anladığını söyledi. Nasrullah, Amerika ve İsrail zamanın şeytanları dedi. Kemal Bendi, hiçbir sabotaj İran'ın nükleer faaliyetlerini yavaşlatamaz dedi. Grossi, İran'ın nükleer programının çok hızlı ilerlediğini söyledi. Çin, İran'ın Tayvan konusundaki tutumunu memnuniyetle karşıladı. Kremlin, Pelosi'nin Tayvan ziyareti kışkırtıcı nitelikte dedi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonizm sadece direnişin ve gücün dilinden anlar dedi. Fars Haber Ajansı'nın haberine göre Hüseyin Emir Abdullahyan dün yaptığı açıklamada şöyle dedi. Maalesef günümüz dünyasında Batı yapay değerlerini diğer ülkelere empoze etmeye çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkeler apaçık ortada. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Emir Abdullahyan şöyle dedi. 2003'ten 2011'e kadar Irak yaklaşık 175 bin Amerikan askeriyle Amerikan ordusunun işgali altındaydı ve bu ülkenin petrol zengini bölgeleri İngiliz sömürge yönetimi altındaydı. Son 20 yılda Amerika Birleşik Devletleri ve bazı batılı ülkelerin çıkarları için silah satışı bir terör aracı olarak geliştirildi. İran Dışişleri Bakanı bugün silah satışı ve Amerikan silah fabrikalarının çıkar sağladığı savaşların yanı sıra terörün araç olarak kullanılması konuları da eklendi ve bunun açık bir örneği Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akil'i suikastidir dedi.
İran Dışişleri Bakanı Nelson Mandela'nın torunu Mandela ile yaptığı görüşmede İran ve Güney Afrika arasında parlamenter bir dostluk grubu kurulmasının önemini vurguladı. Nelson Mandela'nın İran İslami İnsan Hakları Ödülü sahipleri töreninde ödülünü almak için Tahran'a gelen torunu Mandela salı akşamı İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan'la bir araya geldi. Görüşmede Emir Abdullayan İran'a gelmesinden dolayı ve Tahran ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmesine yönelik çabalarından ve mazlum Filistin halkına verdiği koşulsuz destekten dolayı teşekkür etti. İran Dışişleri Bakanı bizim için Nelson Mandela'nın tutumları ve Afrika Ulusal Kongresi'nin iktidar partisinin Filistin'e yaklaşımı önemli dedi. Apartheid ile mücadele kahramanının torunu Mandela, İranlı yetkililerin bu toplantıda gösterdikleri sıcak ve samimi muameleye teşekkür ederken İslam devrimini Güney Afrika halkı için bir ilham kaynağı olarak değerlendirdi.
İran'ın Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Seyyid Kemal Harrazi Salı günü Tahran'da Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad el-Nahal ile yaptığı görüşmede şunları söyledi. Siyonist rejim bir apartheid rejimiydi ve Birleşmiş Milletler bu rejimi apartheid olarak adlandırdı. Bu niteleme uluslararası bir bakış açısından çok önemlidir. İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Filistin'deki İslami direnişin desteklenmesini İran İslam Cumhuriyeti'nin büyük stratejisinin bir parçası olarak nitelendirdi. İran Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Amerikan Başkanı bölgeye yaptığı son ziyaretin başarısızlıktan başka bir kazanımı olmadığını ve Siyonist rejimin bu ziyareti propaganda amaçlı kullanma hareket ve çabalarının devam ettiğini belirtti.
Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Amerika ve Siyonist İsrail rejiminin çağın şeytanları olduğuna dikkat çekerek Hizbullah olarak bunlara karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi. Nasrullah dün akşam Beyrut'un güney banliyölerinde Muharrem münasebetiyle yaptığı konuşmada Hizbullah'ın cihadının sadece askeri bir mücadele olmadığını vurguladı. Cihadımız evrensel direnişi çağrıdır bugün ve şimdi Amerika ve İsrail şeytanın vücut bulmuş halidir. Bu savaş devam ediyor diyen Nasrullah, düşman teslim olmaya ve çöküşe güveniyor. Elbette seçimler sırasında halkın tepkisi çok can yakıcı oldu ve sonuçlar düşmanı hayal kırıklığına uğrattı dedi. Hizbullah Genel Sekreteri Amerikan Büyükelçisi'nin Mısır'dan gaz, Ürdün'den elektrik alma ve transferine yönelik boş vaatlerini eleştirirken bir yıl geçti ama Lübnan için hiçbir şey değişmedi dedi. Nasrullah ayrıca yaptırımlarla yüzleşmenin aynı zamanda cihatçı bir yüzleşme olduğunu ve düşmanın direnişe karşı da çeşitli bir savaş yürüttüğünü ve bu nedenle farklı yollarla yüzleşmesinin gerektiğini söyledi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Kolordusu Başkomutanı düşman çetin bir savaşta kaybetti ve savaşı siber alana taşıdı dedi. Tüm General Hüseyin Selami dün rahmetli İmam Hümeyni'nin türbesinde düzenlenen bir merasimde yaptığı konuşmada düşmanın stratejisinin düşüncelere saldırmak olduğunu belirterek onların hedefi bu ulusun çocuklarını kimliksizleştirmektir. Gençleri İslam İnkılabı'nın şanlı tarihine karşı inançsızlığa ve şüphelere maruz bırakmak istiyorlar. Tüm General Selami bugün sosyal medya bir savaş alanıdır ve savaş her an devam etmektedir dedi. Tüm General Selami, düşman İslam devriminin görkemini sahte bir anlatısını yaratmak istiyor. Ve düşmanın bu oyununa karşı koymak için gençlerin kalplerini İslam devriminin gerçek anlatılarıyla doldurmalı dedi. İslam İnkılabı Muhafızlar Kolordusu Başkomutanı ayrıca şöyle dedi. Denizde İslam düşmanlarıyla yakın muharebeyi, düşman üslerine füze atışlarını, gemilerin ele geçirilmesini gördünüz. Bu büyük gerçekler İslam'ın güçlü ve savunmacı bir yapısının oluştuğunu göstermektedir.
İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü hiçbir sabotaj veya operasyon İran'ın nükleer faaliyetlerini kesinlikle yavaşlatamaz dedi. Behruz Kemal Bendi IR6 santrifüjünün avantajları hakkında muhabirimize verdiği mesajı şöyle dedi. Şu anda bu makinelerin kabul edilebilir bir kapasitesi var. Bu da birinci nesil makinelerin kapasitesinin en az 5 katı. Kemal Bendi yeni nesil makinelerin kullanımına ilişkin olarak da şöyle dedi. Diğer makinelerde son standart aşamalarından geçen IR5 ve IR9 makineleri gibi zincire girecek. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü nükleer sanayinin çeşitli alanlarında ilerleme kaydeden İran, bilim insanlarının gücüne güvenerek bu alanda büyük ilerleme kaydediyor dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, pazartesi gecesi yüzlerce yeni ve gelişmiş santrifüjün devreye alındığını duyurdu. Kemal Vendi'ye göre yasanın uygulaması doğrusunda gelişmiş IR6 ve IR1 makinelerinden oluşan yüzlerce yeni santrifüj makinesinin hizmete sürülmesi emri yaptırımların iptal etmek ve İran'ın çıkarlarını korumak ve ülkenin ihtiyaç duyduğu minimum zenginleştirme seviyesine ulaşmak için stratejik bir önlemdir. Avrupa ülkelerinin nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam etmesiyle birlikte 1 Aralık 2020'de İran İslam Konseyi yaptırımların kaldırması ve İran milletinin çıkarlarını koruması için stratejik eylem adlı 9 maddelik yasayı onayladı.
Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, İran nükleer programının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini iddia etti. Nükleer silahların yayılmasının önlenmesi antlaşması 10. Gözden Geçirme Konferansı için New York'a giden Grossi, gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programının çok hızlı olarak ilerlemekte olduğunu söyledi. İran nükleer programının 2022 yılında 2015 yılına kıyasla çok farklı nitelikler taşıdığını ifade eden Grossi, bu ülke nükleer programında hızlıca gelişmektedir. Ancak bu programı teyit edemediğimiz anlamına gelmemektedir. Bu programı teyidi için gelişmelere uygun olarak gerekli erişimler sağlanmaktadır. İran'ın nükleer programının onaylanması imkansız değil, ancak kapsamlı ve zorunludur değerlendirmesinde bulundu. İran'ın yeni nesil santrifüjler hakkında Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na gerekli bilgilendirme yaptığını dile getiren Grossi, müfettişlerimiz hazırdır ve bu konuyu Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'na bildireceğiz diye konuştu. İki gün önce İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemal Vendi, bugün yüzlerce santrifüje gaz akışı emri verdik dedi. Kemal Vendi, ayar 1 ve gelişmiş ayar 6 santrifüjlerine de gaz akışının verildiğini belirterek, bugün yüzlerce santrifüje gaz akışı emri verdik. Bu santrifüjler arasında ayar 1 ve gelişmiş ayar 6 santrifüjleri de bulunuyor ifadelerini kullandı. Kemal Vendi, biz aralarında 500 adet ayar altının da olduğu santrifüjleri daha önce tesislerimize yerleştirmiştik. Bu santrifüjleri aktif hale getirmek 10 ila 15 gün zaman alıyor. Bugün bu santrifüjleri ajansında bilgisi dahilinde gaz akışı vermeye başladık şeklinde konuştu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, tehdit ve ambargonun etkisizliğine vurgu yaparak Fransa ve İngiltere'ye nükleer anlaşmanın şu anki durumuna sebep olan ülkeyle omuz omuza vermemeleri tavsiyesinde bulundu. Twitter hesabından açıklama yapan Kenani, İngiltere ve Fransa nükleer anlaşmanın bu hale düşmesine sebebiyet veren ülkenin, yani Amerika'nın yanında saf almaktansa kalıcı ve güçlü bir anlaşmaya varması için gerekli kararların verilmesi amacıyla kendi müttefiklerine baskı uygulamalılar dedi. Kenani, tehdit ve ambargonun işlevsizliği daha önce kanıtlanmıştır dedi. Bildiride Amerika, Fransa ve İngiltere temsilcileri yoğun diplomatik çabalara rağmen İran'ın nükleer anlaşmanın tam uygulamasını yeniden canlandırma fırsatını henüz kullanmamasından duydukları üzüntüyü dile getirdiler denildi.
İran Ticaret Geliştirme Örgütü Batı Asya Ofisi Genel Müdürü şunları söyledi. Katar Futbol Dünya Kupası'ndan önce bu ülkede İran halıları ve el sanatları, gıda, kuru meyve, altın ve mücevherlerden oluşan 4 özel sergi düzenlenecek. İran'a göre Ferzat Pilten, Salı günü İran'ın güneyindeki Fars eyaletinin ihracatını geliştirmesi için 5. çalışma grubunda İran'ın Katar'da ticaret merkezinin kurulmasına atıfta bulunarak şunları kaydetti. Katar Futbol Dünya Kupası öncesi düzenlenecek özel halı ve el sanatları, gıda, kuru yemiş, altın ve mücevher sergilerine Fars eyaletinin iş adamları ve aktivistleri katılabilir. İran'ın Katar'daki ticaret danışmanı Abdulhan da Fars Körfezi ülkeleriyle ticari ilişkilerin Fars eyaletinin iş adamlarına borçlu olduğunu belirterek, Katar'ın en büyük iş adamları aslen Şiraz'dan geliyor ve Dünya Kupası Fars eyaletinin dünya pazarlarına ulaşması için bir fırsattır dedi.
İran'ın ikinci temsilcisi Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde bir gümüş madalya kazandı. Böylece İranlı kız milli takımı bu yarışmadaki çalışmalarına iki değerli madalya ile başlamış oldu. 13. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası'nın Salı günü Bulgaristan'ın ev sahipliğinde Sofya'da farklı ülkelerden 768 tekvando sporcusunun katılımıyla başladı. İran temsilcileri ilk günde bir altın, bir gümüş madalya kazandı.
Çin'in Tahran Büyükelçisi İran'ın Tayvan sorununa ilişkin tutumunu ve Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu adaya yaptığı ziyarete karşı gösterdiği tepkiyi memnuniyetle karşıladı. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Çin'in uyarılarına rağmen dün Tayvan'a gitti. İran'a göre Çin'in Tahran Büyükelçisi Chang Hua salı gecesi Twitter sayfasında şunları yazdı. İran'ın Amerika'nın provokatif eylemini ve Çin'in iç işlerine müdahalesini kınama pozisyonunu övüyoruz. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, salı günü Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretine tepki göstererek, ülkenin ulusal egemenliğine saygı Birleşmiş Milletler Şartı'nın temel ilkelerinden biridir, dedi. Kenani, İran İslam Cumhuriyeti, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygıyı dış politikasının temellerinden biri olarak görmektedir ve bu çerçevede tek Çin politikasına destek tartışılmazdır, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü son dönemde Amerikalı yetkililerin Çin'in iç işlerine karışmak ve o ülkenin toprak bütünlüğünü ihlal etmek gibi gerginlik yaratan davranışları Amerika'nın farklı bölge ve ülkelerdeki müdahalelerine örnek teşkil ediyor, dedi. Pelosi'nin Tayvan ziyareti, Washington ve Pekin arasındaki artan gerilim zamanında gerçekleşti. Bu, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı'nın son 25 yılda Tayvan'a yaptığı ilk resmi ziyaret oluyor.
Öte yandan Çin, Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesinin ardından Amerika'nın Pekin Büyükelçisi Borns'u bakanlığa çağırarak ziyareti protesto etti. Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı, dün gece Büyükelçi Borns'u acilen bakanlığa çağırarak ziyaretin tek Çin ilkesini ve Amerika-Çin ilişkilerinin temelini oluşturan üç ortak bildirdeki taahhütleri ihlal ettiğini belirtti. Çin Dışişleri Bakanlığı dün gece Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada ziyareti kınadığını bildirmişti. Çin Savunma Bakanlığı da ada çevresinde bir dizi askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurmuştu.
Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Hint-Pasifik temasları çerçevesinde Tayvan'ı da ziyareti bölgedeki gerilimi artırdı. Ziyaret Çin ve Amerikan donanmalarını da hareketlendirdi.
Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Pelosi'nin Tayvan ziyareti kışkırtıcı nitelikte açıklamasında bulundu.
Türkiye heyet Taşkent'te düzenlenen üçlü toplantıda Özbekistan Cumhurbaşkanı ile görüştü. Türkiye, Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarının Hazar Koridoru başta olmak üzere ulaştırma alanında işbirliğine odaklanan üçlü toplantısı dün Taşkent'te gerçekleştirildi.
Türkiye Savunma Bakanı Yunanistan'a yönelik herhangi bir eylemi meşru müdafaa olarak yorumladı. Hulusi Akar dün Ankara'nın Doğu Ege Denizi'ndeki tartışmalı adaların silahsızlandırılması talebini bir kez daha gündeme getirdi. Yunanistan'ın anlaşmalara uymaması halinde önleyici tedbirler almakla tehdit etti.
Türkiye ordusunun Irak'ta devam eden yasa dışı eylemleriyle ilgili bir raporda Ankara, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildiğini duyurdu.
Öte yandan Irak Sadr Hareketi liderinin sözcüsü 72 saat içinde bu hareketin destekçilerinin meclisten ayrılacağını duyurdu.
Olayın sosyal medyada belgelenmesi üzerine terör ve işgal devleti Siyonist İsrail'in eli kanlı elebaşı Herzog, İsrail hapishanelerinde kadınlara yönelik cinsel saldırılar beni derinden sarstı itirafında bulundu. Boğa cezaevinde kadınlara yönelik cinsel saldırılar konusu acı verici olarak nitelendiren Siyonist rejimin başkanı bu konudaki yeni suçlamaların kendisi için şok edici ve mide bulandırıcı olduğunu itiraf etti. Siyonist rejim lideri Herzog, kadın gardiyanlara yönelik bazı suçların ve cinsel saldırıların ifşa edilmesinin ardından işgal altındaki topraklardaki kadınların durumu ve güvenliğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Ve Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Amerika'nın İran'a karşı yeni yaptırımlar etrafında. Biden hükümetinin İran'la kapsamlı ortak eylem planı COEP'e geri dönmeye hazır olma iddialarına rağmen Amerika hala İran'a karşı yeni yaptırımları hayata geçirme eğilimine devam ediyor. Bu bağlamda Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı Nelson İran'a yönelik yeni yaptırımların uygulandığına değinerek Amerika COEP'e karşılıklı olarak dönmek için diplomasi yolunu izliyor. İran COEP'teki taahhütlerine geri dönmeye hazırlanıncaya kadar yasa dışı ham petrol ve petrokimya ürünlerinin satışına ambargo uygulayacağız dedi. Amerikan Hazine Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada İran'la bağlantılı oldukları iddiası ve bahanesiyle bazı şirketlerin isimlerini yaptırım listesine aldığını duyurmuştu. Amerikan Hazine Bakanlığı yapan açıklamada bu bakanlığa bağlı Dış Varlık Kontrol Ofisi'nin yaptırımlar listesine İran petrokimya sanayisine bağlı şirketlerin destekleyici kurumlarını dahil ettiği belirtildi. Hazine Bakanlığı bu eylemin Fars Körfezi Petrokimya Endüstrileri şirketinin Doğu Asya'ya 10 milyonlarca dolarlık petrol ve petrokimya ürünlerinin satışını kolaylaştırmak için kullandığı şirketleri hedeflediğini iddia etti. 15 Temmuz'da Amerikan hükümeti yaptırım listesine 2 kişi, 13 şirket ve 2 petrol tankerinin adını eklemişti. Washington bu kişilerin ve şirketlerin İran şirketlerinden Doğu Asya'ya petrol ve petrokimya ürünlerinin transferini ve satışını kolaylaştırmak için sahte şirketler kullandığını iddia etmişti. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise Amerika'nın yeni yaptırımlarına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Nasır Kenani, Beyaz Saray'ın yaptırımlara bağımlılığı Amerikan hegemonyasının göstergesidir ve bu ülkede hükümetlerin değişmesi bu yaklaşımda bir değişikliğe yol açmamıştır dedi.
Nasır Kenani, Biden hükümeti anlaşmaya geri dönme yolundaki müzakerelerin yeniden başlaması sürecinde de bu yıkıcı ve sonuçsuz girişimlerden vazgeçmiyor dedi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İran en başta Beyaz Saray'ın yaptırımlarını hayata geçirmeyi sürdürmesine karşın kesin, sağlam ve acil tepki gösterecek ve ikincisi bu tür yaptırımların ülkenin ticareti ve ekonomisine yapacak kötü etkileri etkisizleştirmek için çalışacaktır dedi. İran İslam Cumhuriyeti'nin iyi niyetine rağmen Amerika tarafı mevcut durumda Biden hükümeti İran'ın özellikle yaptırımların kaldırılması ve kapsamlı ortak eylem planı COEP'teki ekonomik faydaların sağlaması açısından meşru ve makul taleplerini kabul etmekte ya aciz ya da isteksizdir. Ayrıca Washington, İran'a karşı yeni yaptırımlar ilan etme şeklindeki azami baskı kampanyasını sürdürerek yeni nükleer taleplere ek olarak bölgesel politikada ve İran'ın füze kabiliyetlerindeki köklü değişiklikler istemektedir. Böyle bir durumda ise Tahran ile pratikte yeni bir anlaşma istiyor. Amerikan Başkanı Joe Biden, bölgeye yaptığı son ziyaretten önce Washington Post'ta yayınlanan bir makalesinde şunları söyledi. Benim yönetimim İran 2015 nükleer anlaşmasına uyum sağlamaya hazır olana kadar diplomatik ve ekonomik baskıyı artırmaya devam edecek. Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti mantıksal duruşlar çerçevesinde her zaman yaptırımların kaldırılmasını, bu konunun doğrulanmasını ve herhangi bir durumda COEP'ten çekilmemesi için Washington'dan garanti verilmesini talep etmiştir. Buna rağmen İran, Washington'un düşmanca eylemlerine karşı kararlı bir tepki göstermiş ve gerekli önlemleri almıştır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz El-Kaide liderinin öldürmesinin sonuçları etrafında. Amerika'nın Afganistan'da bulunan önemli bir El-Kaide hedefine karşı başarılı bir operasyon gerçekleştirdiği belirtildi. Bu bağlamda Joe Biden da bir açıklama yaptı. Biden, Zevahir'e gitti. Bir daha asla Afganistan teröristler için güvenli bir sığınak olmayacak dedi ve biz bundan eminiz. Bu terörist lider artık yok ifadesini kullandı. Zevahiri'ye yönelik operasyon ile adaletin yerine getirildiğini ileri süren Biden, 11 Eylül 2001 saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine de rahatlama sağlandığını öne sürdü. Ayman Zevahiri 2011 yılında Amerikan askerlerinin Pakistan'da Amerika'nın bir şehre düzenlediği saldırıda Usame Bin Laden'i öldürmesinin ardından El-Kaide'nin lideri seçilmişti. Zevahiri 11 Eylül 2001'de New York ve Washington'daki terör saldırılarının ana ajanlarından biri olarak biliniyordu. Yaklaşık 3000 kişinin ölümüne yol açan saldırılarda saldırıların başında olduğu da vurgulanmaktaydı. O zamandan beri Amerika El-Zevahiri'yi tutuklamaya veya öldürmeye çalışıyordu. Ancak Zevahiri'nin Kabil'de nasıl takip edilip tespit edildiği ve nasıl öldürüldüğü konusunda hala şüpheler var. Amerika'nın Afganistan'dan ayrıldıktan sonra El-Kaide liderinin saklandığını nasıl öğrendiği bu konuda dikkat çekici bir nokta. Bu nedenle Taşkent görüşmesinden birkaç gün sonra El-Kaide liderinin öldürülmesi ve Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından Amerikalı yetkililerle Taliban yetkilileri arasında ilk görüşmenin gerçekleşmesi, Amerika ile Taliban arasında istihbarat ve operasyonel işbirliği şüphesi yarattı. Taliban'ın El-Kaide liderini fiziksel olarak ortadan kaldırması daha muhtemel bir konu haline geldi. Özellikle medya Taşkent toplantısında Afganistan Merkez Bankası varlıklarının bir kısmının Amerikan bankalarına geri alınması konusunda Taliban ile Amerikalılar arasında müzakerelerin yapıldığını bildirdi.
Başka bir deyişle Taliban, Amerikalıların Afganistan'ın serveti ve dondurulan paralarının bir kısmını serbest bırakma sözü karşılığında Amerika'ya Zevahiri'nin nerede olduğunu bildirmiş ve Kabil'deki ölümüne zemin hazırlamış olabilir. Her halükarda Amerikalıların birkaç yıl önce Taliban ile olan ve nihayetinde Afganistan'ın geçen yıl Taliban'a geçmesine yol açan işbirliği göz önüne alındığında bu olasılık daha da kuvvetleniyor. Sonuçta şimdi de Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, El-Kaide liderini öldürme konusunu kullanarak iç ve dış sorunların bir kısmını azaltabiliyor. Şu anda Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin 70 yıllık süre içerisinde tüm Amerikan başkanlar arasında en düşük popülerlik seviyesine sahip ve adı da Amerika'nın Ağustos 2021'de Kabil'den utanç verici bir şekilde çekilmesiyle bağlantılıdır. Bu aniden utanç verici bir şekilde Afganistan'dan ayrılma, Amerikan halkının Biden'dan memnuniyetsizliğinin nedenlerinden biri olarak nitelendirilmekte. Bu nedenle El-Kaide liderinin Afganistan başkentinde Amerika'nın utanç verici bir şekilde ayrılmasından bir yıl sonra öldürülmesi, bazı Amerikan vatandaşlarının gözünde Amerikan hükümetinin imajını geri kazanmaya yardımcı olabilir. New York Times, mevcut ve eski Amerikan hükümet yetkililerinin şunları söylediklerini aktardı. Ayman El-Zevahiri geçen yıl Amerikan birliklerinin geri çekilmesinden bu yana Afganistan'daki ilk saldırıda öldürüldü. Bu Biden yönetimi için büyük bir propaganda zaferidir. Ayrıca 100 günden kısa bir süre içinde Amerika ara seçimleri yapılacak ve Biden ve Demokrat Parti bu seçimleri kaybetmekten derin endişe duyuyor. Deneyimler terörist grupların liderlerini özellikle de 11 Eylül terör olayındaki kilit kişilerini öldürmesi gibi olayların bir grup Amerikalı seçmen arasında bir destek dalgası yarattığını kanıtlamıştır. Biden ayrıca Ayman Zevahiri'nin ölümünü emrine çıkararak Amerika'nın Afganistan'dan utanç verici şekilde çekilmesi imajını ortadan kaldıracağını, aynı zamanda yaklaşan Amerikan seçimlerinde Demokrat Parti adayları için uygun propaganda malzemesi sağlayacağını umuyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 12 Murdat 1401, Hicri Kameri 5 Muharrem 1444 ve Miladi 3 Ağustos 2022 Çarşamba. ...1383 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Muharrem 61 yılında Ubeydullah bin Ziyad 1000 kişilik kendi ordusunu Kerbela'ya İmam Hüseyin Aleyhisselam ile savaşmak için gönderdiğinde 500 askeri olan Zuhair bin Kaysa da Kufe'deki Sedah adlı bir köprüde durup İmam Hüseyin Aleyhisselam'a yardım etmek için Kufe'den çıkanlara durdurma görevi verdi. İmam Aleyhisselam'a katılmaya hazırlanan Amir bin Ebi Selame Kays ordusuna saldırdı ve askerler arasından geçti ve hiç kimsenin onu takip etme cesareti yoktu. Amir Kerbela'ya vararak İmam Hüseyin Aleyhisselam'a katıldı ve neticede şehit düştü. Dokuz yıl önce bugün Hicri Şemsi 12 Murdat 1392'de İranlı ünlü tiyatro nakkalcısı Veliullah Turabi vefat etti. Nakkalcılık alanında önemli bir şahsiyet olan Veliullah Turabi, uluslararası alanda çıktığı sahnelerde sergilediği başarılı performansı neticesinde özel konuma ulaştı. ...134 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Muharrem 1310'da İranlı ünlü alimlerden Fazıl Meraki lakaplı Molla Ahmet İran'ın kuzeybatısındaki Mara kentinde vefat etti. Meraki, Irak'taki Kutsal Necef Eşref'teki dini ilimler havzasında tahsilini yapıp oradaki önde gelen alimler olan Şeyh Murtaza Ensari gibi alimlerden feyizler aldıktan sonra fıkıh usulü ve diğer dini ilimler dallarında büyük üne kavuştu. Molla Ahmet İran'a geri döndükten sonra ders vermeye başladı ve önde gelen hocalar yetiştirdi. ...28 yıl önce bugün Hicri Kameri 5 Muharrem 1416'da Ayetullah Hacı Şeyh Muhammed Bakır Kemeri vefat etti. Hicri Kameri 1320'de Humeyn kenti etrafında dünyaya gelen Ayetullah Hacı Şeyh Muhammed Bakır Kemeri, fıkıh, usul, tefsir, kelam, tarih, akaid, Arap edebiyatı ve lügat gibi bilim dallarında büyük maharet kazandı. ...44 yıl önce bugün 3 Ağustos 1978'de soykırımcı rejim İsrail bir diğer terör eyleminde daha Filistin Kurtuluş Teşkilatı'nın Paris'teki temsilcisi İzzettin Galaki'yi yardımcısıyla birlikte şehit etti. ...14 yıl önce bugün 3 Ağustos 2008'de Rus ünlü yazar ve tarihçi Alexander Solzhenitsyn hayata gözlerini yumdu. ...530 yıl önce bugün 3 Ağustos 1492'de İtalyalı denizci Kristof Kolomb'un en büyük deniz yolculuğu başladı. Hindistan'a deniz yoluyla gitmekle görevlendirilen Kolomb, yolun sonunda Amerika kıtasını keşfetmeyi başardı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
CHP raporu, Kavcıoğlu'nun açıklaması arka kapıdan satışın göstergesi.
Milli Gazete.
Mezunların iş bulma süreleri bir yılı aşıyor.
Yeni Asya.
İstanbul'da enflasyon %100'e dayandı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 1 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde sağlıkta şiddet başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Neredeyse her gün sağlıkta şiddet olaylarını duyuyoruz. Doktorların öldürülmesine kadar varan olaylar konuyu ülkenin en önemli meselelerinden biri haline getirdi. Konya Şehir Hastanesi'nde görevli doktor Ekrem Karakaya'nın görevi başındayken bir hasta yakınının silahından çıkan kurşunlarla öldürülmesi meselesinin vehametini ortaya koydu. Bu olaydan sonra hastanelerin girişine İsrail'li güvenlik sistemleriyle çözüm aranmasına hekimler tepkili. Önce artan şiddet olaylarına çözüm bulunmasını isteyen hekimler sağlıkta şiddeti önlemek için şiddet uygulayan kişilerin SGK güvencelerini belli süreyle askıya almasını bir tedbir olarak sunuyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Pandemi sürecinde zor günler geçiren, maddi manevi olarak yıpranan sağlık çalışanlarının bir de şiddet olaylarıyla karşı karşıya kalmaları, sağlıkçıların yurt dışına gitmelerine yol açarken bazı hastanelerde uzman doktor açığını ortaya çıkardı. Bir de bunun üzerine en üst makamdan giderlerse gitsinler denilmesi sağlık çalışanlarının morallerini iyice bozdu. Randevu almak ayları bulurken tahlil sonuçlarını göstermek için bile hastalar günlerce beklemek zorunda kalıyor. Her 5 dakikada bir hasta muayene etmek zorunda kalan doktorlar tükenmişlik sendromu yaşadıklarını söylemeleri de sağlık sisteminin halini ortaya koyuyor. Yıllardır her ay düzenli olarak sağlıkta şiddet raporu yayınlayan Sağlık Sen'in Haziran ayı raporunda 32 şiddet vakası yaşandığı, 47 saldırgan tarafından gerçekleştirilen bu olaylarda 42 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi. Araştırmaya göre 2022'nin ilk 6 ayında 226 sağlık çalışanı şiddete uğramış. Her 4 sağlık çalışanından biri fiziksel şiddete, her 10 sağlık çalışanından 7'si psikolojik sözel şiddete maruz kalmış, tehdit, küfür ve hakaret gibi şiddet türleriyle ise bu oran katlanıyor. Raporu değerlendiren Sağlık Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, meselenin bu noktaya gelmesinde suçlu aramayı bir tarafa bırakıp sorunun kökten çözümü için herkesin seferber olması gerektiğini söylerken bunun için öncelikli görevin Sağlık Bakanlığı'na düştüğünü söylüyorum. Durmuş, sorunun kökten çözümünün yegane yolunun toplumsal duyarlılığı artırmak olduğunu altını çizerken cezalar ne kadar artırılırsa artırılsın caydırıcı olmadığını söylüyor. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 16 maddelik bir kanun teklifi hazırlayan CHP, konunun ele alınması için 120 imza ile meclisi olağanüstü toplantıya çağırdı. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğüne göre tatil ya da ara verme zamanlarında 120 milletvekilinin imzasıyla gerekçe göstererek meclis olağanüstü toplantıya çağrılabiliyor. Ancak görüşme yapılması için en az 200 milletvekilinin bulunması gerekiyor. Bu duruma göre CHP, İYİ Parti ve diğer partilere mensup milletvekilleriyle bağımsızların toplamı 190. Bu tabloya göre görülen meclis 15'te toplanamayacak. Sağlıkta şiddet bu kadar ciddi bir konu iken, konunun siyaset üstü görülmesi gerekirken, çoğu zaman olduğu gibi toplumu ilgilendiren bir konu, daha bazı mülahazalarla siyasete alet edildi. Meclisin açılmasına daha 2 ay varken sağlıkta şiddet devam ediyor.
İbrahim Kahveci 1 Ağustos tarihli Karar Gazetesi'nde "O dövizler nerede?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Başkan Kavcıoğlu karşısına geldi ve son 6 ayda bu yılın enflasyon hedefini Ocak ayında %23,2, Nisan ayında 42,8 ve Temmuz ayında da 60,4 olarak açıkladı. Bir merkez bankasının enflasyon hedefini 6 ayda 3 kat arttırdığı yerde hangi sanayici önünü görebilir ve iş yapabilir? Aslında tam da bunu hak ettiniz. Zamanınızda alkışladığınız saçma sapan kararlar ve politikalar geldi, sizi de vurmaya başladı. Elbette sizi vurmaya başladı ama asıl çalışanları vuruyor. Bu ülkede işçi ücretleri köle ücretine dönüştü. Bundan daha ucuz ne olabilir? Diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
İnsan ve insanlık denen şeyler bitti. Aynı gemideyiz ama sadece mevkilerimiz farklı. Gemi batınca herkes batıyor. Zamanında üst güverteden sesler çıksaydı bu gemi bu kadar yara almazdı. Belki de batma noktasına gelmezdi. Ne diyor Şahap Kavcıoğlu? Krediler Merkez Bankası politika faizini yakın seyrediyor. Oysa Merkez Bankası sitesinden bakıyoruz. Ticari ve ihtiyaç kredileri %33-35 faiz aralığında. Bu demektir ki riski az yüksek işletmeler vesaire artık %40 civarı faizle borçlanacaklar. Yüksek faizle kredi veriyorsa bankalar alma kardeşim alma diyor. Bu kadar basit. İşletme kredisi nedir? İşletmenin varlığını sürdürmesi için gereken nakit nedir biliyor musunuz? Sizler kredi alarak bununla 55 milyar dolar döviz almışsınız. Hepinizin listesi de ellerinde. Ben BDDK verilerine bakıyorum. 18 Şubat'ta 238 milyar dolar olan döviz hesapları 22 Temmuz'da 233 milyar dolara düşmüş. Evet, biliyoruz ki ihracattan elde ettiğiniz dövizin %65'ine Merkez Bankası adeta el koyuyor. Sizler de üretim için gerekli ithalatın dövizini piyasadan alıyorsunuz. O arada ödediğiniz %1 civarı komisyonu da yükleniyorsunuz. Üretim ve ihracat için harcadığınız dövizi saymazsak 55 milyar dolar döviz almışsınız. Gerçi ülkemiz yakın tarihin en büyük ikinci enflasyon şoku yanında bir de yüksek işsizlik şoku yaşıyor olabilir. Bunlar bizim doğru yolda olmadığımızı göstermez. Bakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2018 yılında başkanlık seçimi öncesi iş dünyasına seslenirken "Sabredin" demedi mi? "Acı çekmeden refah olmaz" demedi mi? 15 var yılından sonra 7 yok yılı yaşasanız ne olacak? Hepinizin arabası da var zaten.
Tahran Radyosu.
Abdülkadir Özkan 1 Ağustos tarihli Milli Gazete'de "İktidar eleştirmeye muhalefet istiyor" başlıklı yazısına yer veriyor. Başlığı belki iktidarın muhalefete tahammülü olmadığı şeklinde atmak da mümkündü. Aslında 20 seneyi aşkın bir süredir yapmak isteyip de yapamadığı, almak isteyip de alamadığı bir kararın söz konusu olmadığı bir iktidar varlığını sürdürüyor. Kısacası muhalefet olsa da mevcut şartlarda yapmak istediklerinin önünde iktidarın hiçbir engel bulunmuyor. Böyle olunca bu şartlara rağmen iktidarın sürekli olarak muhalefete yönelik eleştiri sergilemesi, hatta diyebiliriz ki AK Parti 20 yılı aşkın bir süreden beri dikensiz gül bahçesine sahip, buna rağmen ülkenin geldiği nokta insanları tedirgin ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Çizilen pembe tablolara rağmen olumsuzluklar ortaya çıktıkça iktidarın bu manzara karşısında sinirinin bozulduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun sonucudur ki muhalefete yönelik saldırıların dozunu her geçen gün biraz daha sertleştiriyor. Özellikle de iktidarı kanadından yapılan açıklamaların dozu sertleşiyor. Halbuki üslubun sertleşmesinden çok toplumun sükunete ihtiyacı var. Çünkü bir yandan ekonomik şartların giderek ağırlaşması insanları mutsuz ederken bir de sanki ülkenin içinde bulunduğu olumsuz şartların sorumlusu
muhalefet imiş gibi iktidar sözcülerinden gelen ağır eleştiriler ister istemez sorunlara bir çözüm olmadığı gibi sorunları daha da ağırlaştırıyor. İktidar sözcülerinin sert üslubu özellikle tercih ettiklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Çünkü görünen o ki iktidar toplumun dikkatini gereksiz tartışmalara çekmek, sorunları gözlerden gizlemeye çalışmanın telaşı içinde görünüyor. İktidar sahipleri ülkede yaşanan olumsuzlukların sorumluluğunu muhalefet partilerine yükleme çabaları da gösteriyor ki artık mızrak çuvala sığmıyor. Büyük vaatlerle hayata geçirilen pek çok kararın kısa süre sonra olumsuz sonuç verdiğinin görülmeye başlaması sanıyorum iktidarın ülke sorunlarını çözme konusunda yapabileceği fazla bir şey olmadığını gösteriyor. Çünkü bir yandan sık sık faize karşı açıklamalar yapan iktidar sözcüleri, ekonomistleri açıklamalarına göre ülke iç ve dış borç faizleri altında ezilir duruma getirdi. Yapılan bir takım yatırımlar ülkenin sorunlarına çözüm olmaktan çok giderek sorunları çözümsüz hale getiriyor. Söz gelimi ülkenin üretim artırıcı yatırımlara ihtiyacı olduğu ısrarla muhalefet partileri tarafından dile getirilmesine rağmen muhalefet yatırımlara karşı çıkmakla suçlanıyor. Özellikle tarım alanında kendi kendine yeterli bir ülkeyken geldiğimiz noktada tarım alanı dahil hemen her alanda ülkede üretim düşüyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ayı Muharrem. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırladığımız sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam şöyle buyuruyor. Ey Yüce Rabbim, hareketimi açık görüş temeline dayandır. Yolumu hidayet yolu yap ve yöntemimi de gelişme ve yücelme yönüne doğru yönelt. İmam Hüseyin aleyhisselamın kıyamında en temel bileşenlerden biri basiret ve aydın görüşlü olmaktır. Basiret terim olarak aydınlık ve has bir nurdur. Ve vahiy ve imamet ışığından yararlanma ve düşünme sonucunda insan ruhunun derinliklerinde oluşur. Basiretsiz insan beşeri hayattan mahrumdur. Zira düşüncesi karanlıktadır, hakikati göremez. Bu yüzden de gelişme ve saadet yolunu tanımaz. Kur'an-ı Kerim, En'am suresinin 122. ayetinde İçinde basiret nurunu taşıyanlarla bu nurdan yoksun olan insanları karşılaştırarak şöyle buyurur. Ölü iken diriltiğimiz ve kendisine insanlar arasında yürüyebileceği bir ışık verdiğimiz kimse, karanlıklar içinde kalıp ondan hiç çıkamayacak durumdaki kimse gibi olur mu? İşte kafirlere yaptıkları böyle süslü gösterilmiştir. İnsanlarda fikri gelişme ve basiret gücünün en güzel örneğini İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mantığında ve en doruk noktasında görmek mümkün. İmam toplumun kritik şartlarını fark etti, gitmesi gereken yolu tanıdı ve beşeriyeti kurtarmak için kendisini ve hanedanını en ağır facianın fırtınası ile karşı karşıya getirdi. İnsanoğlu her daim kendi çıkarları ve hedefleri uğruna geniş çapta propaganda yaparak halk kitlelerini cehalet karanlığına sürükleyen fitneler ve şeytanların şeytanlığı ile karşı karşıya gelir. Bu tür durumlarda nifak fitnesinden tek kurtuluş yolu basiret ve aydınlatmadır. Aşura hadisesinde hakiki basirete ve bakışa kavuşan insanlar Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yanında yer aldılar ve canları pahasına sonuna kadar direndiler. Ancak bir başka grup cehalet ateşine kapılarak yandılar. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın Aşura kıyamı boyunca nurani sözleri o hazretin yolunu seçmekte sergilediği teşhis gücü ve marifetinin göstergesidir. Hazret toplumda dindarlığın unutulmaya yüz tuttuğunu fark etti ve emr-i maruf ve nahy-i münker yapmak ve Allah Resulü'nün siyerini ihya etmek için kıyam etti. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam şöyle diyordu. Acaba hakka amel edilmediğini ve batıl men edilmediğini görmüyor musunuz? İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın dirayeti ve aydın bakışı ile tüm çağların Müslümanlarına İslami toplumun trenini kemer rayından çıkaran bir el veya bir gelişme olursa ne yapmaları gerektiğini gösterdi. Eğer İslami toplum doğru yoldan sapar ve bu sapma İslam'ın tümünü ve mariflerini tehlikeye atacak olursa, İmam Hüseyin Aleyhisselam ne yapılması gerektiğini öğretti. İmam herkesin dikkatini ne zaman hükümet ve ulema fasık olur ve Kur'an-ı Kerim ve hakikatleri tahrif ederse, İyileri kötü ve kötüleri iyi, münkeri maruf ve marufu münker gösterirse yapılması gereken iş İslami toplumun doğru raya geri getirmek olduğuna çekmiştir. İmam Hüseyin Aleyhisselam bu büyük vacibi yani İslami nizamı yeniden inşa etmek ve İslami toplumda büyük sapmalara karşı direnmek üzere kıyam etti. O dönemde bu durum emr-i maruf ve nahy-i münkerin büyük mastakı olan kıyam yoluyla düzeltilebilirdi. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın izleyeceği yol ve ulaşmak istediği hedefle ilgili basiretle bilinci, Hazret'in zorluklarla karşılaşma biçiminde en güzel haliyle gözler önüne seriliyor. Bazı rivayetlerde belirtildiği üzere İmam Aşura günü öğle saatlerine yaklaştıkça başlattığı reformcu hareketinden duyduğu memnuniyetle yüzü daha da parlıyor ve yaptığı kıyamın doğruluğundan daha da emin oluyordu.
İmam Hüseyin aleyhisselam ilim ve marifet deniziydi ve alemleri yaradan Allah'tan derin tanımından hareketle sürekli ona ibadet ediyordu. İmam çoğu zaman şu duayı okuyordu. Ey yüce Rabbim, hareketimi açık görüş temeline dayandır. Yolumu hidayet yolu yap ve yöntemimi de gelişme ve yücelme yönüne doğru yönelt. İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamında çirkinlik ve cehaletle sürekli savaş vardı. İmam insanları basirete davet ediyor ve kalplerinde bilinç ve uyanış ateşini yakıyordu. Basiret her insan için gerekli olan bir özelliktir. Tarihin de şehadet ettiği gibi basiretsiz insanlar farkında olmadan kandırılırlar. Aşura kıyamında İmam Hüseyin aleyhisselam insanlara nasıl yaşayacaklarını, hayata nasıl bakacaklarını öğretiyor. İmam insanlara hitap ederek onlara yaratılışta yüce konumlarını bulmalarını ve alçaklık bataklığında yok olup gitmemelerini öğretiyor. Zira her insana ancak hür olmak ve hür yaşamak yakışır.
Tahran Radyosu.
Gerçekte Aşura'da yere akan kan, tarih boyunca zulme karşı direniş ve hürriyet fidanını sulamış oldu. Merhum Doktor Seyyid Cafer Şehidi bu konuda şöyle diyor. Aşura kıyamı o gün görecede sonuçsuz kaldı. Ama gerçekte sadece bir sonuç değil, birçok sonucu oldu. Bu kıyam Yezid'in yarattığı facialarla görecede bastırıldı. Ama hiçbir zaman unutulmadı ve bir dönem Süleyman bin Sorat ve bir zaman şehitlerin efendisinin kanının intikamını almak üzere muhtarın kıyamlarında İmam Hüseyin aleyhisselamın mesajı yeniden dirildi ve ondan sonra da zalim hükümdarların zulmünden acı çeken insanlara ilham kaynağı oldu. Kerbela olayı, İmam Hüseyin aleyhisselamın ordusu, görevlerini ve bu tarihi kıyamın sebeplerini en iyi biçimde idrak eden bilinçli ve dindar insanların toplandığı yer oldu. Derin bakış ve hakikati idrak etmek, Kerbela hamasetini yaratanların en belirgin özelliğiydi. Bu insanlar ne istediklerini, hangi yola adım attıklarını ve kimlerle savaştıklarını çok iyi biliyorlardı. Bu insanlar eğer Ermeni hükümdarlar İslam'ın bayraktarı olursa bu semavi dinin yok olacağını ve harekete geçmedikleri takdirde zalimler ve fasıklar insaniyet ve takva ışığını ebediyen söndüreceklerini biliyordu. Kerbela'nın büyük şahsiyetler arasında Hazreti Abbas aleyhisselama şahit oluyoruz. Hazreti Abbas aleyhisselam gelecek kuşakların yoluna ışık tutan ve Kerbela çölünden insanları şerefe ve insaniyete davet eden bir şahsiyettir. Hazreti Abbas aleyhisselam şecaat, cengaverlik, ibadet, geceleri uyanık geçirerek ibadet etmek ve marifet bakımlarından seçkin bir insandır.
İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam, Hazreti Abbas aleyhisselamın direnişini, mutlak iman ve inancını ve derin bakışını takdir ederek onu şöyle hitap ediyor. Senin bir an bile gevşek davranmadığına ve yolundan geri dönmediğine şehadet getiriyorum. Zira senin yolun dinde iman ve basiret temeline dayanıyordu. Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselam ebedileşen kıyametiyle çok güzel bir hakikati gözler önüne serdi. Şöyle ki, eğer beşeri topluma zulüm ve çirkin hakim olur, iyilik ve fazilet ışığı sönecek olursa, dini değerleri ihya etmek için, velev ki canımız pahasına olsun, kıyam etmek gerekir. İşte bu yüzden imamın kıyamı muazzam bir hamasete dönüşerek dünya genelinde adalet ve reform peşinde olan tüm hareketlere örnek oldu. Kerbela hamaseti 70 küsürlük bir kalabalığın şehadeti ile son bulmuyor. Bilakis tüm beşeriyeti kapsıyor. İmam Hüseyin aleyhisselamın çağımız için mesajı da tüm Müslümanları uyarmaktır. Buna göre eğer Müslümanlar bugün İslam dünyasının karşı karşıya bulunduğu sorunlara karşı duyarsız ve sessiz kalacak olursa zorba güçlerin sultasına zemin hazırlamış olurlar. Dolayısıyla Müslümanlar vahdet ve dayanışmasını korumak ve dini basiretini geliştirmekle İslam topraklarını savunmaları ve sultacı güçlerin zalimane isteklerine boyun eğmemeleri gerekir. Değerli dinleyiciler, Muharrem ayı ve Aşura kıyamının yıl dönümü dolayısıyla hazırlamış olduğumuz sohbetimizin sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Heft Evrenk.
Değerli dinleyiciler, Heft Evrenk programının bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Geçen sohbetimizde Mazenderan müziğinden ve türlerinden biraz bahsetmiştik. Bugünkü sohbetimizde ise bu müziğin diğer tezahürleriyle tanışmak istiyoruz.
Mazenderan müziği konu bakımından çok çeşitlidir. Eski İranlılar gibi Mazenderanlıların da iş ve çabadan evliliğe ve ölüme kadar çeşitli yaşam meseleleri için özel bir müziği vardı ve bu müzik ve yaşam birlikteliği Mazenderanlıların kültürüne bugüne kadar yansımıştır. Mazenderan müziğinin en önemli konular arasında ritüel müzik, çoban müziği, bayram ve kutlamalar için müzik, etnik müzik ve bu gibiler vardır.
Ritüel müzikler arasından sizlere biraz da Nevruz Hali'den bahsetmek istiyoruz. Nevruz, eski çağlardan günümüze kadar İranlıların en önemli kutlamalarında biri olan bahar ve yeni yılın müjdecisidir. Bazı araştırmacılara göre Nevruz Hani İran'ın kuzey illerinde yani Mazenderan ve Gilan'da başlamıştır. Tabii ki şu anda İran'ın diğer bölgelerinde de icra ediliyor. Nevruz Hani'de bahar mevsiminin başlangıcından önce Nevruz Han, Nevruz şarkıcısı olarak adlandırılan kişiler farklı şehir ve köylere seyyar olarak gider, doğaçlama veya ezberi olarak baharı överek şiirler söylerler.
Nevruz Hanların çoğu birkaç kişidir. Biri şiirleri okur, biri enstrüman çalar. Yükçü denilen diğeri ise halkın evlerine gider ve ev sahipleri de yumurta, yüresel ekmek, tatlı ve helva, pirinç ve nakit hediyeler gibi hediyelerle yükçülerin keselerini ve sepetlerini dolduruyor. Nevruz Hani İran ve Mazenderan kültürünün güzel tezahürlerinden biridir ve Nevruz Hanlar halka güzel yerel şarkılarla yeni yılın gelişini müjdeler.
Şimdi hoş sesinin yanı sıra dutar da çalan Ali Divsalar'ın Nevruz Hanesi'ni birlikte dinleyelim. Birlikte dinlediğimiz güzel müzik Ali Divsalar'ın eserlerinden biriydi. Ritüel temalı diğer Mazenderan vokal müziği türlerinden biri Çavuşihani'dir. Geçmişte bir kişi kutsal yerleri ziyaret yolculuğuna giderken Çavuşi okunurdu ve ona eşlik eder sağlık dileğinde bulunulurdu. Bu gelenek Mazenderan ve İran'ın bazı şehirlerinde hala yaygındır. Bu geleneğin geçmişi hakkında Safavi döneminden kutsal yerlerin ziyaretçiler arasında adet haline geldiği ve Kacar döneminde zirveye ulaştığı söylenir.
Bazı yabancı seyahatnameler bu gelenekten bahsetmiştir. Örneğin Nasreddin Şah döneminde İran'a seyahat eden Yakup Edward Polak seyahatnamesinde ellerinde kırmızı bayrak bulunduran ve herkesten daha önde hareket eden dini çavuş ve çavuşi hanlardan bahsetmiştir.
Ayrıca bundan daha önceki dönemde yani Safaviler döneminde İran'a seyahat eden Adam Olerus seyahatnamesinde grubun önünde şiirler söyleyen çavuşi hanlar hakkında yazmıştır. Çavuşihani genellikle müzik aletleri olmadan söylenir. Aslında Çavuşihani, İran müzik geleneklerinin ve Şii mezhebinin ritüellerinin felsefesinin iç içe geçmesinin bir simgesidir. Şimdi Mazenderan Çavuşihanesinden kısa bir bölümü birlikte dinleyeceğiz. من به انهار کوثر است کوثر کجا ز
زدیده ی پر عشق بهتر است نام حسین کرب و بلا هر دو دل رو باز نام علی اکبر از
Düğün ve kutlamalarda yaygın olarak kullanılan Mazenderan'ın en önemli çalgılarından biri de Desirkoten olarak adlandırılır. Desirkoten iki kafaya vurmak demektir. Desirkoten Mazenderan'ın merkezindeki en önemli vurmalı çalgıdır. Bu alet bir tarafı açık, diğer tarafı kapalı olan yumurta veya vazo şeklindeki iki testiden oluşmuştur.
Tahran Radyosu.
Bu aletin gövdesi genellikle topraktan yapılır. Bu iki testinin boyutu farklıdır. Biri daha büyük yapılır ve kalın bir ses çıkarır, diğeri daha küçüktür ve ince bir ses çıkarır. Boşluklar genellikle inek veya deve derisi olan deriyle kapatılır ve her biri deri parçasının etrafında boşluğa sıkılaştırılan ve sabitlenen deri kayışlar için birkaç delik oluşturulur. Deride oluşan deliklerden geçtikten sonra kayışlar iç içe geçerek gövdenin altında metal bir halkaya bağlanır.
Desirkoten kayısı, ceviz, turunç veya sağlam ahşabı olan diğer orman ağaçlarından yapılmış iki çubukla çalınır. Çubuklardan birinin boyu diğerlerinden biraz daha kısa ve çapı daha küçüktür. Desirkoten çubuklarına kotena denir. Desirkoten genellikle geniş bir ses yelpazesine sahip olan zurna, lele, va ve kerne enstrümanlarıyla birlikte çalınır. Bu enstrümanın ünlü ritimleri yekçube, doçube, seçube, semahal, patehdi, hemumseri vesairedir. Şimdi desirkoten çalgısı eşliğinde seçube ritmini dinleyeceksiniz.
Bu ana kadar programı dinlemekten keyif aldığınızı umuyoruz. Mazenderan Desirkoten'inden bahsettik ve şimdi sizlere Mazenderan müziğinin bir diğer önemli enstrümanı olan lele va'dan bahsetmek istiyoruz. Lele va üflemeli bir çalgıdır ve kamıştan yapılmıştır. Mazenderan ilinin batısında yer alan Gilan ilinde bu çalgıya lele denir. Farsça'da bu çalgıya ney çupan da denir.
Leleva ismi Mazenderanice'de ney anlamına gelen lele ve rüzgar anlamına gelen va kelimelerinden türetilmiştir. Bu enstrüman hayvancılık ve çobanlık yaşamıyla ilgilidir. Bu çalgının en eski ezgileri sürüleri otlatma ve bunların anlatılmasıyla ilgilidir. Şu anda Leleva'nın güzel sesini Ketuli müziğinde ve diğer bazı Mazenderan müziği türlerinde duyabilirsiniz. Şimdi Üstad Hüseyin Tayyibi'nin Leleva çalımını birlikte dinleyeceğiz. Bu müzik Ketuli makamındadır.
Thank you.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Heftevreng adlı programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik. İnşallah programımızı dinlemekten zevk almışsınızdır. Bu bölümü Sema Hal ezgisi ve Lele Va ve Deser Koten enstrümanlarının çalımı ile noktalamak istiyoruz.
Bu arada bizleri www.parsday.com üzerinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabileceğinizi tekrar hatırlatmak istiyoruz.
Tekrar beraber oluncaya değin mutlu ve esen kalın.
Kufe halkı Muaviye'nin ölümünden ve İmam Hüseyin aleyhisselamın Yezid ile biat etmemesinden haberdar olunca hemen Yezid hakkında araştırma yapmaya başladı. Kufe halkı çok çabuk Yezid'in Müslümanların halifesi olmaya layık olmadığını anladı ve bu yüzden Kufe'nin önde gelenleri Süleyman bir Sorat Hozai adında bir zatın evinde toplandı. Bu toplantıda Süleyman kalkıp bir konuşma yaptı ve şöyle dedi. Hepiniz Muaviye'nin helak olduğunu ve amellerinin cezasını çekmek üzere Allah'ın huzuruna çıktığını duymuşsunuzdur. Şimdi onun yerine Yezid iktidarın başına geçmiş. Hüseyin İbni Ali aleyhisselam Yezid'le muhalefet etmekle beraber Emevilerin tağut pençesinden korunmak için Mekke'ye doğru yola çıkmış. Sizler ki onun ve ondan önce de babasının yarı ve izleyenleriydiniz, bugün sizin yardımınıza ihtiyacı var. Eğer ona yardım etmeye hazır iseniz ve düşmanları ile mücadele edecekseniz, ona bir mektup yazın ve onu Kufe'ye davet ettiğini belirtin. Fakat eğer ona yardım etmekten korkuyorsanız veya hemfikir değilseniz onu kandırmayın. Süleyman'ın bu sözlerinin ardından toplantıya katılanların hepsi tek ses şöyle dedi. Biz onun düşmanlarıyla savaşacağız ve onun yolunda canımızı feda edeceğiz. Ve işte böylece Kufe halkı Hüseyin İbni Ali aleyhisselam'a bir mektup yazarak kendisini gönderdi. Mektupta Muaviye bin Ebu Sufyan gibi asi bir düşmanı ve zalimi helak eden Allah'a hamd ettikten sonra İmam Hüseyin aleyhisselama hitaben şu ifadeler yer alıyordu. Sen kendin bilirsin ki bizim önderimiz yoktur. O zaman bize gel. Umudur ki Allah senin yardımına bizim adamlarımızı bir araya getirir ve hak yoluna hidayete erdirir. Allah'ın selamı ve rahmeti senin üzerine olsun ey Resulullah'ın evladı ve değerli babanın üzerine olsun. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyul azim. Bu mektubun ardından Kufe'den Mekke'ye gönderilen ve Kufe halkının yazdığı mektup sayısı yüzleri ve hatta binleri aştı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Siyonizm sadece direnişin ve gücün dilinden anlar açıklamasında bulundu. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nelson Mandela'nın torunu Mandela Mandela ile yaptığı görüşmede İran ile Güney Afrika arasında parlamenter bir dostluk grubu kurulmasının önemine vurgu yaptı. İran'ın Dış İlişkiler Stratejik Konsey Başkanı yaptığı açıklamada Siyonist rejim ve apartheid rejimlerin doğal seyri çöküyor dedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Amerika ve Siyonist İsrail rejiminin çağın şeytanları olduğuna dikkat çekerek Hizbullah olarak bunlara karşı mücadelenin devam edeceğini söyledi.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşman çetin bir savaşta kaybetti ve savaşı siber alana taşıdı, dedi. İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemal Vendi, hiçbir sabotaj veya operasyon İran'ın nükleer faaliyetlerini yavaşlatamaz, dedi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi, İran nükleer programının çok hızlı bir şekilde ilerlediğini iddia etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, tehdit ve ambargonun etkisizliğine vurgu yaparak Fransa ve İngiltere'ye Lübnan'ın nükleer anlaşmasının şu anki durumuna sebep olan ülkeyle omuz omuza vermemeleri tavsiyesinde bulundu. Dünya Gençler Tekvando Şampiyonası İran takımı ikinci madalya kazandı. Çin'in Tahran Büyükelçisi İran'ın Tayvan sorununa ilişkin tutumunun ve Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin bu adayı yaptığı ziyarete karşı gösterdiği tepkiyi memnuniyetle karşıladı. Çin-Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaret etmesi ardından Amerika'nın Pekin Büyükelçisi Nicholas Burnus'u bakanla çağırarak ziyareti protesto etti. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz. Değerli dinleyiciler, Tahran'da yapmakta olduğumuz sabah yayınımızın sonuna geldik. Akşam yayında görüşmek üzere, hoşçakalın.